Ayrım 26, Gökleri Süsleyen Kartal, Wilbur Smith, sayfa 231. Akşam yemeğinden önce David bir şişe şarap açtı ve küçük verandada oturdular. Ormandan gelen çeşitli hayvan seslerini dinleyerek şaraplarını yudumladılar. Gece kuşlarının çığlıkları arasında arada sırada verandanın tel örgüsüne çarpan böceklerin vuruşları ve o anda ne olduğunu anlayamadıkları pek çok hayvanın ses ve bağırışları kulaklarına geliyordu. Debra bir ara simsiyah saçlı başını David'in omzuna koydu ve hafif bir sesle ''Hatırlıyor musun?'' dedi. ''Bir gün sana şımarık bir çocuk olduğunu ve evlenilecek bir erkek olmadığını söylemiştim.''
''Evet canım, hiç unutur muyum?''
''Şimdi bu sözümü geri alıyorum işte.'' David onun başını tutup kaldırdı ve bu güzel yüze uzun süre baktı. Debra onun yüzüne baktığını anlamıştı ve gülerek devam etti. ''Bir zamanlar sadece hızlı arabalar ve güzel kızlar peşinde koşan şımarık küçük bir çocuğa aşık olmuştum. Ama şimdi yanımda tam bir erkek var, olgun bir erkek ve bu daha da çok hoşuma gidiyor.'' David onun başını iki eli arasına alıp kendi yüzüne doğru çekti ve sonra uzun uzun öptü. Debra öpüşmeden sonra içini çekmiş ve başını tekrar onun omzuna dayamıştı. ''Bu vahşi hayvanları çok seviyorsun değil mi?''
''Evet sevgilim.''
''Zaman geçtikçe seni daha iyi anlıyorum David. Bu hayvanları görmediğim halde ben de onları çok sevmeye başladım. Benim için de çok önemli onlar, bunu hissediyorum.''
''Çok sevindim buna.''
''David, burası sadece bize ait ve öylesine sessiz ve sakin bir yer ki, bir cennet adeta.''
David, ''Buranın her zaman bir cennet olarak kalmasına çalışacağız sevgilim.'' derken birden bir silah sesi duydular. David onu orada uyuklar vaziyette bırakıp kalktı ve verandaya çıktı.
Gecenin sessizliğinde uzaklardan bir silah sesi daha gelmişti. David içinden yeni bir öfke dalgasının kabarıp tüm varlığını sardığını hissetti. Ormanın karanlıkları içinde birden parlayıp avlanan hayvanın üzerine yönelen ve onun gözlerini adeta kör eden lambayı tahayyül etti. Hayvan hiç kuşkusuz bu güçlü ışığın etkisiyle sersemlemiş ve ne yapacağını bilemez halde kalmıştı. Tabii ondan sonra da dürbünlü tüfeğin mermilerine hedef olmaktan kurtulamamış olacaktı. Tüfek kuvvetli ışıkta sersemlemiş hayvanı hemen vurmuştu. Hayvan güzel başını merminin etkisiyle arkaya attı ve vücudunun tüm ağırlığı ile yere yıkıldı. Birkaç kez ayaklarını çırpıp debelendi ve sonra tamamen sessiz, hareketsiz kaldı. David o anda hemen onun üzerine gitmenin yararsız olacağını biliyordu. Adam hiç kuşkusuz çiftliği gören tepelerden birine bir nöbetçi koymuş olacaktı. Ve bu nöbetçi evde ışık yandığında ya da bir motor sesi duyduğunda patronuna hemen ışıklı uyarı yapacaktı. O zaman avcı güçlü fenerini hemen söndürecek ve oradan uzaklaşacaktı. Jabulani'nin geniş arazisinde gece karanlığında kaçak avcıyı ve yardımcısını bulmak olanaksızdı. Onun ne kadar kurnaz ve hilekar olduğunu öğrenmişti ve yakalamak için daha kurnazca davranması gerektiğini biliyordu. Geriye dönüp Debra ile yatağına uzandı fakat uyuyamadı. Debra'nın sakin nefes alışverişini dinledi. Kulağına arada sırada çok uzaklardan birkaç el daha silah sesi geldi ve dişlerini gıcırdatmaktan başka bir şey yapamadı. Ormandaki hayvanlar parkın evcilleştirilmiş uysal hayvanları olduklarından insanlardan kaçmıyorlar ve kolayca avlanıyorlardı. Hayvan kendisine ateş edildikten sonra bir süre kaçıyor fakat sonra ne olduğunu anlayamadığı için tekrar durup o güçlü ışığın ve tüfek namlusunun önünde kalıveriyordu. David bütün gece yatağında dönüp durdu ve çok az uyuyabildi. Sabahın ilk ışıkları ile beraber akbabalar havada geniş daireler çizerek uçmaya ve sonra da yere doğru dalışlar yapmaya başlamışlardı. Skukuza kampında bulunan Conrad Berg'e telefon ettikten sonra David ve Debra sabah serinliğinde üşümemek için üzerlerine birer ceket aldılar ve Land Rover'a atladılar. Zulu da her zaman olduğu gibi onlarla beraberdi. Kuşların dalış yaptıkları yere doğru gittiler. Kaçak avcının izini orada arayabilirlerdi.
Bir süre yol aldıktan sonra ilk hayvan leşini buldular. Onları gören sırtlanlar korku içinde hemen dağılıp ağaçların arasından kabarık sırtlarını iyice kamburlaştırıp adeta sırıtır gibi onlara bakmaya başlamışlardı. Gitmelerini bekliyorlardı ve araba uzaklaşır uzaklaşmaz ölü hayvanı tekrar parçalamaya başlayacaklardı. Akbabalar sırtlanlardan daha cesurdu. Leşin üzerine çökmüşler, tüyleri kan içinde, korkunç gagaları ile ölü hayvanın her tarafını didik didik ediyorlardı. Land Rover leşin yanına iyice yaklaşmadan kaçmadılar. Şimdi çevredeki ağaçların dallarına tünemişler, çirkin başlarını onlara çevirmiş bakıyorlardı. Sürünün geçtiği yol üzerinde tam 16 yaban sığırının leşi yatıyordu. Her hayvan leşinde birisi hayvanın karnını iyice açmış ve akbabalara yardımcı olmak istemişti. Fakat bunu yapmadan önce hayvanın en iyi parçalarını, pirzolalık yerlerini ve bonfilesini kesip almıştı. David bunu Debra'ya anlattığında genç kadının yüzünde bir nefret ifadesi belirdi. ''Yani bu kadar hayvanı birkaç kilo et için mi öldürmüş bu adam David?'' dedi. ''Ne yazık ki öyle sevgilim. Fakat bu yine iyi sayılır. Çünkü bazen bir antilopu kuyruğundan sinek kovucu yapmak ya da bir zürafayı kemiklerinden ilik çıkarmak için öldürebiliyor insanlar.'' ''Hiç anlamıyorum.'' diyen Debra'nın sesinde büyük bir üzüntü ifadesi seziliyordu. ''İnsanlar bunu nasıl yaparlar? Bu adam bu kadar eti ne yapabilir ki?'' David başını iki yana salladı ve ''Bunu sadece et için yapmıyor ki'' dedi. ''Bu tip insanlar hayvanları öldürmekten zevk alırlar. Onların vurulup kanlar içinde çırpınıp yere düşmelerini görmek zevk verir onlara. Böyle vahşice dehşet verici olayları göremediğin için bazı hallerde kör olduğuna şükretmelisin.'' Bir süre sonra Konrad Berg onların bulunduğu yere geldi ve yardımcılarına hayvan leşlerini kesip parçalamalarını söyledi. ''Bunları burada bırakmak yazık. Bu hayvanların üzerinde pek çok fakiri doyuracak kadar et var henüz.'' Sam çevrede bir araştırma yapmış ve ayak izlerini incelemişti. Söylediğine göre buralara 4 kişi gelmişti. Birinin ayaklarında kauçuk botlar vardı, diğerleri ise çıplak ayaklıydı. ''Bir beyaz adam, büyük adam, uzun bacaklar, 3 tane de siyah adam, et taşıyıcılar, şuralara, şuralara, hep kan damlamış.'' Önlerindeki ot ve çalıları elindeki uzun değnekle açarak onlara yol açan Sam'i izlemeye başladılar. Daha ileride bulunan toprak yola doğru ilerliyorlardı. Sam bir ara durdu ve ''Tamam'' dedi. ''Burada geri yürüme yapılmış.'' Konrad Berg bu kaçak avcıların eski bir oyunudur diye açıkladı. Sınırı geçerken geri geri yürürler. Böylece onların gidip uzaklaştığını değil de ters yöne gittiklerini sanır ve izlemekten vazgeçebilirsin. Ama biz bunları yutmuyoruz tabii. Ayak izleri çitin yıkıldığı yerden geçip yolu kat etmiş ve kabilelerin yaşadıkları bölgeye doğru uzaklaşmıştı. Bir süre daha yürüdükten sonra abanoz ağaçlarının gölgesi altında küçük bir meydana geldiler. Burada tekerlek izleri vardı ve bir arabanın bir süre önce park ettiği belliydi. Tekerlek izleri kumlu arazide devam etmiş ve ana yola çıkmıştı. Konrad başını iki yana salladı ve ''Boşuna zaman kaybediyoruz'' dedi. ''Onlar gereken önlemleri almışlardır. Tekerlek izlerinin kalıplarını çıkarmak da işe yaramaz. Böyle bir kaçak avdan sonra tekerlekleri değiştirip mutlaka gizlemişlerdir.'' David inatçıydı. ''Peki mermi kovanlarından bir şey çıkaramaz mıyız?'' diye sordu. Konrad hafifçe güldü. ''Bu adam çok kurnaz, onları toplayıp hemen cebine atmıştır. Çevrede iz bırakmamak için her şeyi yaptığına eminim. Sam'i nereye gizleyebileceğimizi düşündün mü?'' ''Onu inci dizisi yakınlarında küçük bir tepeye gizleyebiliriz. Orada bizim araziyi gözleyebilir. Yoldaki toz bulutlarını kolayca görebilir ve tepenin yüksekliği de telsiz konuşmasını kolaylaştıracaktır.'' Artık yapacakları başka bir şey yoktu. Eve dönüp yemeklerini yedikten sonra David valizleri Navajo'nun bagajına koydu ve işçilerine ikişer haftalık ücretlerini peşin olarak ödedi. Onlara çiftliğe iyi bakın diye talimat verdi. Ay sonundan önce döneceğiz, tamam mı? Land Rover'ı anahtarı üzerinde ve burnu kapıya dönük olarak hangarın içine bırakmıştı. Gerektiğinde hemen atlayıp onu çalıştırabilecek ve yola çıkabilecekti. Kalkıştan sonra batıya doğru uçup Bandiolier tepesi ve çevresindeki binaların üzerinden geçti. Aşağıda hiçbir hareket görülmüyordu. David daha sonra tepeyi gözden kaybedene kadar uçtu ve geniş bir daire çizip güneye dönerek uçuş başını Kruger Milli Parkı'nın merkez kampının bulunduğu Skookuza'ya doğru çevirdi. Konrad Berg pistin sonunda kamyonetiyle onları bekliyordu. Eve gittiklerinde Jane'in masadaki vazoya taze çiçekler koymuş olduğunu görerek gülümsediler. Jabulani şimdi 50 mil kuzeybatıda kalmıştı. Navajo'yu pistin sonunda büyük bir ağacın altına park eden David, kendini yeniden filoda alarm nöbetinde bekliyor gibi hissetti. Uçağın telsizi Sam'in vericisinin frekansına ayarlanmıştı ve hafif cızırtılarla çalışıyordu. İhtiyar Sam göller yakınındaki bir tepede nöbete başlamıştı. Hava çok sıcaktı ve doğuda görülen büyük kümülüs ve kümülonimbüs bulutları yakında bir fırtınanın patlayacağını ve sağanak yağmurların başlayacağını haber veriyorlardı. Uçağın içi çok sıcak olduğundan David, Debra ve Conrad kanatlardan birinin altına gölgeye oturmuşlardı. Birbirleriyle konuşurken kulakları da telsizdeydi. Birden gelecek herhangi bir mesajı kaçırmamaları gerekiyordu ve hazır olmalıydılar. Debra öğleden biraz önce hemen gideceğini sanmıyorum dedi. Fakat Conrad başını yana eğdi ve ben gelecek diyorum diye konuştu. Bu buffalolara dayanamaz o herif. Bugün gitmese bile yarın ya da öbür gün mutlaka çıkacaktır hava. David ayağa kalkıp uçağa tırmandı ve kokpite girdi. Telsiz mikrofonunu alıp düğmeye bastı. Sam, beni duyuyor musun? Uzunca bir sessizlik oldu. Sam belki de telsiz konuşmasına nasıl başlayacağını düşünüyor olmalıydı. Sonra yaşlı zencinin, ''Sizi duyuyorum, Nikosi'' diyen sesi net olarak duyuldu. ''Bir şeyler gördün mü?''
''Hiçbir şey yok.''
''Dikkatli ol, iyi gözetle, tamam.''
''Yepho, Nikosi.''
Jane'in pist başına uçan kanatı altına getirdiği soğuk yemekleri tüm gerginliklerine rağmen iştahla yediler. Tam sütlü tatlıyı yemeye başlamışlardı ki telsizden cızırtılar ve anlaşılamayan bir takım sesler gelmeye başladı. Sam'in sesi net olarak oturdukları yere geliyordu.
Geldi, geldi.
Mesajı duyan David birden ayağa fırladı ve kırmızı alarm, kırmızı alarm, kalkış, kalkış diye bağırarak uçağa koştu. Debra acele ile ayağa kalkarken Jane'in tatlı tabağına basmış ve her şeyi etrafa sıçratmıştı. David onu elinden tuttu ve kokpite girmesine yardım etti. David kalkışa geçerken Brightlands kalkış tamam tırmanışta diye bağırdı. Birden hava kuvvetlerindeki günlerini anımsamış ve içinin burulduğunu hissetmişti. Joe sanki kendi mirajının peşindeydi ve onu yakından izliyordu. Bu anıları kovmak ister gibi başını silkeledi ve uçağı birden yatırıp uçuş başına dönüşe girdi. Tırmanışa geçip zaman kaybetmek istememiş, ağaç tepelerini yalayarak çok alçak irtifadan uçmaya başlamıştı. Conrad Berg pilot koltuklarının arkasındaki koltuğa oturmuştu ve yüzü sanki her zamankinden kırmızıydı. Çatlayıp sularını etrafa saçacak olgun bir domatesi andırıyordu. Bir ara David'in omzuna dokunup motor sesini bastırmak için bağırarak ''Land Rover'ın anahtarı nerede?'' diye sordu. ''Arabanın üzerinde, kontakta, depoda dolu.'' Conrad bir şeyler homurdanıp ''Daha hızlı uçamaz mısın?'' diye bağırdı. David gülümsedi ve ''El telsizin yanında mı?'' diye sordu.
''Tabii işte.''
Koca ellerinin birinde el telsizini, diğerinde ise çift namlulu 450 Magnum'u tutuyordu. David uçağı çok yüksek olan ağaçların üzerinden adeta hoplatarak uçuruyor, küçük tepecikleri sıyırarak geçiyordu. Birkaç dakika sonra sınır çitini geçtiler ve biraz ileride Jabulani'ye ait küçük tepelerden birini gördüler. Hazır ol diyen David uçağı mükemmel bir inişle piste koydu ve süratli bir taksi ile hangara doğru gitti. Conrad uçup durur durmaz kabin kapısını açıp aşağıya atlamış ve hangardaki Land Rover'a doğru koşmaya başlamıştı. David onun gittiğini görünce gaz kolunu açtı ve uçağı döndürüp rüzgara karşı kalkışa hazırlandı. Birkaç saniye sonra tekrar havadaydılar. Tırmanışa geçtiklerinde Land Rover'ın arkasında büyük bir toz bulutu bırakarak meydanı kat ettiğini gördü. Telsiz düğmesine basıp ''Beni duyuyor musun Connie?'' diye konuştu. Conrad'ın sesi hoparlörde net olarak duyuluyordu.
''Seni çok iyi duyuyorum.''
David onun sesini duyar duymaz uçağı tepelerin ötesinde ağaçların arasında görünen gri renkli yola doğru çevirdi. Bir süre sonra yolun 500 feet üzerinde uçuyor ve bir yandan da park arazisini gözetliyordu. Birkaç dakika uçtuktan sonra ağaçların arasına iyice gizlenmiş olan yeşil renkli Ford kamyoneti gördü. Akers onu iyi kamufle etmiş fakat havadan görülebileceğini asla düşünmemişti.
Connie, kamyonu gördüm. Luzane deresinden yaklaşık 20 mil kadar aşağıda bir abanoz ağacı kümesinin altına gizlenmiş. Sen hemen köprüye giden yola çık ve bir süre izledikten sonra kuru dere yatağına gir ve kamyonete varmadan önce bunun önünü kesmeye çalış.
Okey David.
Haydi çabuk ol.
Tamam gidiyorum.
David Land Rover'ın ağaçların arasında yükselen tozunu rahatça görebiliyordu. Conrad ayağını gaz pedalına iyice bastırmış olmalıydı. Tekrar düğmeye bastı ve
''Onu havadan bulmaya çalışacağım.'' diye konuştu. ''Yerini sana tam olarak söyleyebilirim belki.''
''Çok iyi olur bu.''
David kanatları yatırıp dönüşle birlikte tırmanışa geçti. Tepelere doğru irtifa alırken gözlerini de aşağıda çevrede dolaştırıyor, kaçak avcıyı büyük bir dikkatle arıyordu. Aşağıda göllerin suları parıldıyordu. Gaz kolunu birkaç milim daha açtı ve tepeleri aşmak için biraz daha irtifa almaya çalıştı. Yüksek bir tepenin üzerinden geçerken küçücük bir insan şeklinin kendisine çılgınca el salladığını gördü ve ''Sam savaş dansı yapıyor.'' diye mırıldandı. Uçağın burnunu ona doğru çevirdi ve adamın üzerinden alçak irtifadan geçerken onun kolunu uzatarak batı yönünü gösterdiğini gördü. Kanatlarını sallayıp ona anladığını gösterdi ve sonra tekrar dönüşe gidip batıya yöneldi. Önünde uçsuz bucaksız ormanlık bir arazi uzanıyordu. Bir süre sonra ağaçlar azaldı ve çalılık bir düzlüğün üzerinde uçmaya başladılar. Bu arazi üzerinde henüz bir dakika kadar uçmuştu ki aşağıda biraz ileride hareket halinde ilerlemekte olan kara bir şekil gördü. Biraz daha yaklaşınca bunun ürkerek kaçmaya başlamış buffalo sürüsünün geriye kalan hayvanları olduğunu anladı. Debra'ya döndü ve ''Buffalo sürüsü'' diye bağırdı. ''Altımızdalar. Herhalde bir şeyden korkmuşlar, kaçıyorlar.'' Debra elleri kucağında sessizce oturuyor, görmeyen gözleriyle ileriye doğru bakıyordu.
David bu kez suçüstü kanlı ellerle yakaladım hergeleyi diye bağırdı ve gözlerini tekrar aşağıya çevirdi.
Yan taraftaki bir düzlükte ölü bir buffalo karnı şişmiş, ayakları açılıp gerilmiş bir halde yanlamasına yatıyordu. Hayvanın çevresinde dört adam vardı ve kuşkusuz onu kesip parçalama çabasındaydılar. Bunlardan üç tanesi Afrikalıydı ve birinin elinde de bir bıçak görülüyordu. Dördüncü adam Johan Akers'ti ve uzun boyu biçimsiz şeklinden onu hemen tanımıştı. Başına ona oldukça ciddi bir görünüş veren siyah bir şapka giymişti ve pantolonu yine haki renkli gömleğini çaprazlamasına geçip pantolon kemerine inen askılara tutturulmuştu. Uçağın sesini duyar duymaz başını kaldırıp baktı ve elindeki tüfeği salladı. Yakalanmasına şaşırmış, şoke olmuş gibiydi. David Lövye simitini sinirli parmaklarla kavramış, domuz diye söyleniyordu. Seni pis domuz. Sonra birden Debra'ya döndü ve sıkı dur diye uyarıp gaz kolunu tamamen sonuna kadar açarak ve bir av uçağında imiş gibi tam adamın üzerine doğru daldı. Uçağın üzerlerine doğru korkunç bir hızla ve çok alçak irtifadan geldiğini gören adamlar çil yavrusu gibi dağılmışlar, her biri bir tarafa kaçmaya başlamışlardı. Fakat David zencileri bir yana bıraktı ve uçağın burnunu siyah şapkalı beyaz adamın üzerine doğrulttu. Pervanelerin pal uçları neredeyse otları biçecekti. Birkaç saniye içinde Akers'a yetişti. O namussuzu pervane palleriyle kesip paramparça etmek istiyordu. İçinden kabarıp tüm benliğini saran öfke öylesine büyük ve korkunçtu ki bu adamı öldürmeden rahat edemeyecekti. David birkaç saniye içinde ona çarpacağını hesap ederken Akers başını çevirdi ve omzunun üzerinden korkudan iyice dışarıya fırlamış görünen gözleriyle uçağa baktı. Suratı korkudan gri bir renk almıştı. Pervane pallerinin müthiş bir hızla dönerek kendisine yaklaştığını görünce birden toparlandı ve kendisini yüzü koyun yere atıverdi. Navajo'nun pal uçları adamın yere uzanmış vücudunun birkaç santim üzerinden geçtiler.
David kanatı aniden 90 derece yatırıp kanat ucu ile adeta çalıları yalayarak keskin bir dönüşe girdi. Dönüşten çıkıp tekrar ona doğru uçmaya başladığında Akers ayağı fırlamış ve koşarak kaçmaya başlamıştı. Ağaçlara 50 metre kadar mesafedeydi. David uçağı düz uçuşa geçirdi ve yine çok alçak irtifadan ona doğru korkunç bir süratle yaklaşmaya başladı. Fakat adam ağaçlara çok yakındı ve oraya varmadan önce onu ağaçların yakınına kadar koşturdu. Akers artık ağaçların çok yakınındaydı. Büyük yaşlı bir ağacın gövdesine sığınacağını anlayınca birden döndü ve tüfeğini omzuna dayadığı uçağa nişan aldı. Fakat elleri titriyordu ve mesafe de çok kısaydı. David onun niyetini anlar anlamaz Debra'nın başını ön camın hizası altına doğru itti ve başını ey diye bağırıp lövyeye asılarak ani bir tırmanışa geçti. Motorların büyük gürültüsüne karşın uçağın gövdesine isabet eden merminin çıkardığı sesi duyabilmişti. "Debra neler oluyor David?" diye bağırdı. "Bize ateş açtı fakat bir şey yok, korkma, sıkıştırdık namussuzu. Şimdi kamyonuna koşacak, Konrad da onu orada bekliyor olacaktır." David aşağıya ve geriye bakınca Akers'ın ağaçların altına sığınarak kaçış yolunda koşmakta olduğunu gördü. Birden Conrad'ın sesi telsizde duyuldu.
"David, beni duyuyor musun?"
"Ne var Connie?"
"Başımız dertte. Land Rover'ın dibi bir kayaya çarptı ve yağ karteri delindi. Arabanın tüm yağı akıp gitti."
"Hay Allah, nasıl yaptın bunu?"
"Kestirmeden gitmek için kötü bir yola saptım."
Sesinden Conrad'ın çok üzgün olduğu belli oluyordu. "Luzane deresinden ne kadar uzaktasın?"
3 mil kadar."
David küfretti ve "Kahretsin" dedi. "Senden önce oraya varabilir. O kamyona 2 mil kadar mesafede ve köpek gibi koşuyor namussuz." Conrad telsizde bir kahkaha attı ve
"Sen ihtiyar Connie'yi iyi tanımıyorsun daha" dedi. "O geldiğinde ben orada olacağım."
David "Peki, şansın açık olsun" dedi ve telsizi kapattı. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 240.